Birinci Tarihler kitabının 15. bölümüne geldik. Aslında birinci Tarihler kitabı 13-16 arasındaki bölümler Davut'a ve Tanrı'nın sandığına yani seçmiş olduğu yer olan Yeruşalim'e Tanrı'nın sandığını getirişine ayrılmıştır. Bu bölümler devlet işinin Davut'un verdiği kararlardan bazılarının etrafındaki uluslara imzaladığı antlaşmaların, savaştığı savaşların, hatta devletin resmi yemek ve diğer devlet etkinliklerinin kaydını bize ulaştırması açısından oldukça ilginçtir. Bugün televizyonda izlediğimiz haberler gibi olabilirdi. Ancak bu bölümler bize Tanrı'nın sandığının taşınmasını anlatır. Burada hepimiz için alınacak bir ders vardır. Tanrı'nın gözünde neyin önemli olduğunu görmemizi sağlar. Haber programında haberleri ve propagandaları izliyoruz. Tanrı'nın bugünkü haberlerle ilgili düşüncesi ne olurdu? Çeşitli televizyonlardaki vurgular olur muydu? Tanrı neyi vurgular? Tanrı'nın sandığının taşınmasına gösterdiği bu ilgiden, Tanrı'nın halkının tapınmasıyla ilgilendiğini öğrenmeliyiz. Tanrı'nın sandığı, İsrail için tapınmanın merkezi ve yüreğiydi. İşte Tanrı bunu vurgular. Tarihin bizzat kendisi bize sık sık geçici şeylere önem verdiğimizi öğretmelidir. Bir zamanlar Paris'te Napolyon'un sarayında çok meşgul olan görevliler vardı. Bugün orası müzeye dönüştürülmüş durumdadır. Artık orada önemli kararlar verilmiyor. Versay'ı ve güzelliği düşünürüz. Geçmişte çok önemliydi. Orada büyük kararlar verildi. Oysa bugün sadece görülecek bir yerdir. Turistlerin ziyaret ettiği bir yer. Hepsi o kadar. Diğer yerleri de düşünebiliriz. Efes, Pamukkale, Bergama. Bugün onlar birer turistlerin gezdiği yerlerdir. O zamanlar Tanrı'nın neye önem verdiğini bilmiş olmak iyi olurdu. Başka bir soru daha ortaya çıkar. Tapınağı ne oldu? Yırtıldığını sanıyorum. Zaten bezden yapılmış bir çadırdı. Altın döşemeler, pirinç direkler ve gümüş tabanları da büyük bir olasılıkla Filistinliler aldı. Tanrı'nın sandığı dışında tapınağa, yani çadıra ne olduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Önemli olan şey sandıktı. Neden? Çünkü Tanrı'nın sandığını taşlandıran merhamet kürsüsüydü. Orası Tanrı'nın İsrail halkıyla karşılaştığı yerdi. Sizin ve benim için önemli olan şey de Tanrı'nın merhametine kavuşabileceğimiz bir yere sahip olmaktır. Hepimiz Tanrı'nın merhametine muhtaçız kardeşim. Tanrı bugün merhametinin boyutunu genişletmeye hazır. Zira bizim için bir merhamet kürsüsü vardır. Elçi Yuhanna şöyle yazar. Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. 1 Yuhanna 2:1-2 ayetler. Kurban sözcüğü merhamet kürsüsü anlamına gelir. Mesih günahlarımız için olan merhamet kürsüsüdür. Şimdi bu Tanrı için önemlidir. Aslında siz ve ben televizyonda önemli olan şeyleri duymuyoruz. Süper güç olan ülkelerde verilen kararlar o kadar önemli değil ki, onları kesinlikle küçümsemiyorum ama önemli kararlar Tanrı tarafından verilmektedir. Yani önemli kararları Tanrı'nın kararları oluşturur. Gördüğümüz gibi Davut Tanrı'nın sandığını Yeruşalim'e getirmeye çalışır. Bu yapılması gereken bir şey olmasına karşın bunu yanlış şekilde yaptı Davut. Tanrı'nın sandığı için yer olarak Yeruşalim'i seçen yalnızca Davut değildi. Tanrı da aynı yeri seçmişti. Sorun Davut'un bunu yanlış şekilde yapmaya çalışmasından kaynaklanır. Tanrı'nın sandığının Levi oymağından olan Kohet oğullarının omuzlarında taşınması gerektiğine dair talimatlarını Sayılar kitabında vermişti. Daha kolay ya da kestirme bir yol kullanılamazdı. Dostum, bugün Tanrı'nın sözünü taşımak kolay değildir. Çok sayıda insan Rabbin işinin bir çeşit piknik ve sevinç duyulacak bir şey olması gerektiğini sanır. İnsanın onda olan sevgisinden dolayı onun isteğini yani Rabbin isteğini yapmasını bilmek sevinç verir ki bu daima heyecan veren bir deneyimdir ama kolay değildir. Tanrı'nın sözü halkı tarafından taşınmalıdır. Demek ki iman haberi işitmekle, işitmek de Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur diyor Elçi Pavlos Romalılar 10. bölüm 17. ayette. Tanrı sözünün duyurulmasını bekler. Pavlos da insanların duyması gerektiğini söylemek için devam eder ama Rabbin sözünü duyuran olmadan nasıl işitecekler? Pavlos bize şunu da söyler. Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür. 1. Korintoslar 1 ayet 18. Tanrı insanlık ailesinin insani araçlarla sözünü işitmesini istiyor. Bunu gökyüzüne yazmıyor. Bizden bunu duyurmamızı bekliyor dostum. Etrafımıza baktığımızda bir huzursuzluk, bir gerginlik görüyoruz. Kilise Tanrı'nın sözünden ayrıldıktan sonra herhangi bir kurum gibi karışıklık içindedir. Evet, Hristiyan dünyası bir karışıklık içerisindedir. Neden? Çünkü bu inanç sistemi genelde Tanrı'nın sözünden uzaklaştı ve sonuç olarak da bunu Tanrı'nın istediği şekilde yapmıyor. Benim inancım şudur. En önemli konu Tanrı'nın sandığını hareket ettirmektir. Bununla müjdeyi yani Tanrı sözünü taşımayı, Tanrı'nın sözünü insanlık ailesine ulaştırmayı demek istiyorum. Tanrı'nın önem verdiğine önem verelim. Evet, 15. bölümde Davut Tanrı'nın sandığını doğru şekilde taşıyor. Davut kendisine Davut kentinde evler yaptı. Ardından Tanrı'nın antlaşma sandığı için bir yer hazırlayıp çadır kurdu diyor 1. Tarihler 15 ayet 1'de. Tanrı Davut'un ev projesini değil, sandığın yerinin hazırlanışını önemli bir konu olarak görür. Davut peygamber kendisi için Davut şehrinde evler yaptı ifadesi bir ev ya da inşaat projesiydi ve eminim bu birçokları tarafından çok önemli bir konu olarak algılandı. Sonra Tanrı'nın antlaşma sandığını yalnız Levililer taşıyacak dedi. Çünkü sandığı taşımak ve sonsuza kadar kendisine hizmet etmek için Rab Levilileri seçti diyor 1. Tarihler 15 ayet 2'de. Benim sorum şudur. Davut peygamber bunu neden daha önce yapmadı? Bunu doğru şekilde yapmadan önce neden o üzücü deneyimden geçmek zorunda kaldı? İşte değerli dostum, zaten çoğumuz böyle öğreniyoruz. Eski deyim kilişe doğruluğunu bir kez daha gösterir. Bir şeyin nitelik veya önemini sonradan anlama önceden görmeden daha iyidir. Davut'a bunu önce böyle yapması gerektiğini söylemek benim için kolay. Ama sonra dönerim ve ikinci adımı atarım ve yanlış yaparım. O zaman bunu Tanrı'nın istediği şekilde yapmam gerekir. Öyle sanıyorum ki çoğumuz böyle yapıyoruz. Davut, Rabbin antlaşma sandığını hazırlamış olduğu yere getirmek için bütün İsraillileri Yeruşalim'de topladı diyor 3. ayette. Eskiden bazı Hristiyan ülkelerinde bir krizle karşı karşıya kaldıkları zaman liderleri dua günü ilan ederlermiş diye okudum. Artık bunu günümüzde yapmıyorlar. Bunun yerine beyin takımını toplayıp onların sorunları çözmesini bekliyorlar. Beyin takımının geçmişte verdiği kararların sanki çocuklar tarafından verilmiş gibi akılsızca olduğu birçok kereler görüldü ama yine de yöntem değişmiyor. Bu insanlığın yaşadığı zor günlerdeki dramdır kardeşim. Davut peygamber Rabbin sandığını getirmek için bütün İsraillileri bir araya getirmenin önemli olduğunu düşündü. Ve Tanrı da bunun önemli olduğunu düşündü. İşte bu nedenle bunları ki bunlar onun yani Rabbin o tarihsel dönemdeki görüşleridir. 1. Tarihler kitabına kaydetti. Davut şimdi Tanrı'nın sandığını doğru şekilde taşımaya hazırlanır. 5. ayette sonra Harun oğullarıyla Levilileri bir araya getirdi diyor. Sonra her ailenin reisine ihtiyaçları olan şeyleri verir. Bundan sonra Davut, kahin Sadok'la kahin Aviyatar'ı, Levili, Uriyeli, Asa'yı, Yoel'i, Şema'yı, Eliyeli, Aminadav'ı yanına çağırdı diyor. Onlara şöyle dedi. Siz Levili boyların başlarısınız. Levili kardeşlerinizle birlikte kendinizi arındırın. Sonra İsrail'in Tanrısı Rabbin antlaşma sandığını hazırlamış olduğum yere getirin. Bu 1. Tarihler 15. bölüm 11-12 ayetler arasıdır. Davut Tanrı'nın sandığı için bir yer hazırlamıştı. Ama tam nerede olduğu anlatılmıyor. Aravna'nın harman yeri miydi? Daha sonra tapınağın inşa edileceği site alanını satın aldı. Bu İbrahim'in oğlu İshak'ı Tanrı'ya sunduğu yer olan Moriye Dağı'nın sırasındadır. Bu dağ sırası tam Yeruşalim'in içinden geçer. İsa Mesih'in çarmıha gerildiği Golgota da aynı dağ sırası üzerindedir. Davut'un Tanrı'nın sandığı için hazırladığı yerin Moriye Dağı üzerinde olduğu görüşündeyim. 13. ayette diyor, çünkü geçen sefer sandığı siz taşımadığınız ve biz de kurala uygun davranmadığımız için Tanrımız Rab bize öfkelendi. Davut'un ilkin Tanrı'yı suçladığını hatırlayacaksınız. Uzza'nın yaşamına son vermekle hata işlediğini sandı Davut ama daha sonra hata yapanın bizzat kendisinin olduğunu gördü ve işte bunu itiraf ediyor, açıkça söylüyor. Böylece kahinlerle Leviler İsrail'in Tanrısı Rabbin antlaşma sandığını getirmek için kendilerini arındırdılar diyor 14. ayette. İsrail'in Tanrısı Rabbin ifadesinin tekrar edilişini fark ettiniz mi? Sandığın Tanrı için çok özel olduğu izlenimini ediniriz. Rabbin sözü uyarınca ve Musa'nın onlara buyurduğu gibi Tanrı'nın sandığının sırıklarını omuzları üzerinde taşıdılar diyor 1. Tarihler 15 ayet 15'te. Tanrı'nın Sayılar kitabının 4. bölümünde verdiği talimata gönderme yapıyor burada. Davut, hatırlarsanız sürekli vurguladığım bir müzisyendi. Bunu biliyoruz ve bunda da müzik olmasını istiyordu. Davut, Levili önderlere kardeşlerinden çeng, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi diyor 1. Tarihler 15-16. ayette. Davut orkestra ve koronun olmasını istiyordu. Tanrı'nın sandığının Yeruşalim'e getirildiği gün önemli bir gün olmalıydı. Davut'un Yeruşalim'e gelmesinin nedeni buydu. Tanrı Davut'un Yeruşalim'i Yebusitlilerin elinden almak için Yeruşalim'e gelişini kaydetmez. Davut'un hazırladığı büyük inşaat projesini de kaydetmez. Tanrı ruhsallığı vurgular ve umarım biz de doğru mesajı alırız. Böylece diyor 25. ayette, Davut, İsrail ileri gelenleri ve 1000 kişilik birliklerin komutanları sevinçle Rabbin antlaşma sandığını Ovet Edom'un evinden getirmeye gittiler. Ne büyük bir gündü bu. Tanrı, Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levililere yardım ettiği için 7 boğa ile 7 keçi kurban ettiler diyor 26. ayette. Bu kurbanların hepsi değerli dostum, Mesih'e yani İsa Mesih'e işaret etmektedir. Davut, sandığı taşıyan Levililer, ezgiciler ve ezgilerden sorumlu olan Kenaniya, ince ketenden cübbeler giyinmişlerdi. Davut, keten efot da kuşanmıştı. Böylece İsrailliler sevinç çığlıkları atarak boru, borazan, zil, çeng ve lirler çalarak Rabbin antlaşma sandığını getirdiler diyor 1. Tarihler 15, 27, 28. ayetlerde. ne büyük bir gündü. Her zaman büyük bir orkestra istedim ama hizmet ettiğim kiliselerde böylesine büyük bir orkestra olmadı. Herhalde Rab buna sahip olmamı istemedi. Kilisedeki yani inanlılar topluluğundaki tapınmanın bu kadar ölü olmasının nedenlerinden birinin sevinç yokluğundan kaynaklandığına inanıyorum. İmanlılarda sevinç yok, sevinç eksikliği vardır. Rabbin sözünden gereken o sevinci bulamıyorlar. Çünkü Rabbin sözünü fazla okumuyorlar. Rabbin sözleri üzerinde derin derin düşünmüyorlar. Evet, dünyanın bunu göz ardı etmesinin nedeni de sevincin olmamasıdır. Bugün inanlılar topluluğuna yani kiliseye gidenlere bir bakın ve onların mutlu görünüp görünmediklerine dikkat edin. Şimdi futbol maçını izleyenlere de bir bakın. Kalabalıkta kederli bir yüze rastlamazsınız. Kaybedenler bile kederli görünmez. Öfkeliler ama kederli görünmezler. Hepsi eğleniyordur. Oysa Mesih imanlılarının yüreklerinde sevinç, huzur görünmüyor. Bu bir dramdır. Bu üzücü bir durumdur. Değerli dostum, bizler İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocukları olduk. Bizim sonsuz bir hayatımız var. Bizim günahlarımız bağışlandı. Tanrı ile barış içerisindeyiz. Bundan daha büyük bir haber olabilir mi? Bu bir inayettir. Rabbin bizi sevdiğini biliyoruz. Çünkü Rab bizi öylesine sevdi ki Mesih'ini verdi. Bu bizim yüreğimizde büyük bir sevinç yaratmamalı mı? Evet, sevinçli olmamız gerekir. O gün tüm dünya Davut'un Tanrı'nın sandığını Yeruşalim'e getirdiğini işitti. Başka ülkelerden gelen ziyaretçilerin olduğunu sanıyorum. Onların evlerine gidip şöyle dediklerini işitir gibiyim. Aslında benimle Yeruşalim'de olmalıydınız. Çok büyük, çok özel, çok güzel bir gündü. Haberlerde ve gazetelerin ilk sayfasında ruhsal olan ya da Rabbin sevincini gösteren bir şeyin olmadığını fark ettiniz mi? Dinle ilgili saçma sapan haberler ya da aklı başında olmayan dinci birinin haberini yayınlarlar. Bugün ruhsal ve sevindirici olan şey insanlığın yaşamından çıkmıştır. İşte bu nedenle insanlık ölmeye başladı. Evet, insanlık evet birbirlerini kucaklayamıyor. İnsanlar birbirlerine sarılamıyor. Sen ben kavgası sürüp gitmektedir. Neden? İşte az önce belirttiğim gibi. Ruhsal ve sevindirici olan şey biz insanların yaşamından çıkıp gitmiştir. Şimdi bu kutlamada herkesin Davut'la uyum içerisinde olmadığını görüyoruz. 29. ayette diyor ki, Rabbin antlaşma sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu içinden küçümsedi. Saul'un kızı olan Mikal, Davut'un ilk karısıydı. Onun Rab'be hevesle ve sevinç içerisinde hizmet ettiğini gördü. Ve içinden dindar bir fanatik diye geçirdi herhalde. Çünkü ne diyor? Davut'un oynayıp zıpladığını görünce içinden onu küçümsedi, aşağı gördü. Oysa günümüzde değerli dostum, Davut gibilere ne kadar çok ihtiyacımız vardır. Fanatikliğe gerek yok. Ama bir insanın yüreğinde kurtuluşun verdiği sevinç varsa, ki olmalı da, bunu yansıtmalı, hayatında göstermeli. Tekrar vurgulayacağım. Bakın, Tanrı bizi kurtarmak için İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi. İsa Mesih bizim yerimize kurban oldu. Tanrı bizim geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarımızı İsa Mesih'in üzerine yükledi. İsa Mesih bizim suçlarımızı, günahlarımızı ve bunların gerektirdiği, getirdiği yargıyı kendi üzerine aldı ve çarmıha gitti. Bizim yerimize o yargılandı. Bu nedenle bizler bugün İsa Mesih'e iman ettiğimizde artık günahlarımız tümden bağışlanır. Sadece geçmiş günah değil, geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarımız. Ve bu nedenle de evet bizler artık Mesih aracılığıyla cennet vatandaşlarıyız. bu dünyada sorunlar, sıkıntılar, hastalıklar olsa bile yüreğimizde artık o esenlik, o barış vardır. Neden bizim yüreğimizde ya da imanlılar olarak yüreklerimizde o sevinci kaybediyoruz? Kendimize baktığımız için, sorunlara baktığımız için, dünyaya baktığımız için, Tanrı sözünü okumadığımız için. Oysa bütün bu sorunlar içerisinde Rab'be bakmalıyız. Rabbin bizim için neler yaptığını görmeliyiz. Görmemiz gerekir. Rabbin sözünü okumalıyız. Birinci mezmurda dendiği gibi ne mutludur o adama ki Rabbin sözünü derin derin düşünür. Onun üzerinde evet geviş getirir düşünür. Böyle birisi sular kenarına dikilen ağaç gibidir. Mevsiminde meyvesini verir. Bu nedenle Tanrı'nın sözünü okumalı, Rabbin bizler için neler yaptığını her zaman gözümüzün önünde, aklımızda tutmalıyız, bulundurmalıyız. O zaman o sevinci yaşayabiliriz. Evet, bugün imanlılar arasında Davut gibilere ihtiyacımız vardır. Rabbin verdiği bereketleri görüp bunu hayatında yansıtan, yaşayan insanlara ihtiyacımız vardır. Evet, Tanrı halkının yüreğinden ve yaşamından taşacak sevinç ırmaklarına ihtiyacımız vardır. İnsanlar bunu görmesi gerekir. Ama bunu görmeden önce yine vurguluyorum, bizim ona sahip olmamız gerekir. Aslında ona sahibiz İsa Mesih'e iman ettiğimizde. Ama bunu hayatımızda göstermemiz gerekir. İşte 1. Tarihler kitabının 15. bölümünün önemli mesajı da budur.